Ayrım 2, Hakkı Hak Peşinde, Azmi Ermiş, sayfa 20. Gizli tanık. Yargıç masaya tokmağı vurdu. Sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Savcı ve gizli tanık yerlerini aldılar. Yargıç ilk sözü iddianameyi okuması için savcıya verdi. Savcı ayağa kalkarak şöyle bir yutkundu. Kaşlarını çatarak, kafasını havaya doğru dikerek konuşmasına başladı. 95 numaralı güzel ve sözel yetkili mahkemenin sayın hakimleri, bugün sizlere güvenlik kuvvetlerimizin uzun takibinden sonra ortaya çıkarılan devlet demir yollarının köprülerinin civatalarını sökme örgütünün oluşturduğu terör örgütüyle ilgili iddianamemi sunacağım. Savcı 3545 sayfalık iddianameyi okumaya başladı. Okunması 10 gün süren iddianamede neler yoktu ki? Yüksek İnşaat Teknikeri Ahmet Kaynaşık, sağlık teknisyeni Hüdaverdi Kıpırdak ve hemşire Fitnat İğneci'den oluştuğunu iddia ettiği terör örgütünün üyelerinin anasının adını, babasının sülalesini, çocukluklarında beş taş oynadıklarını, oyun oynarken diğer çocukları dövdüklerini, taş atıp altına durdurduklarını, örgüt üyelerinin mesleğe başladıkları güne itibaren amirleriyle geçimsiz olduklarını, örneğin iş yerinde çıkan yemeğin kalitesiz olduğunu, bazı malzemelerin ihale edilmesine rağmen piyasadakinden çok pahalı olduğunu, özellikle hemşire Fitnat'ın hastanede tedavi gören yurttaşlara katkı payı vermelerinin doğru olmadığını, sağlık hizmeti almanın bir insan hakkı olduğunu savcı sıraladı, saatlerce saydı. Çocukluklarındaki ve memur olarak yaptıkları eylemlerden de anlaşılacağı gibi bu üç terörist devlet demir yollarının köprülerinin civatalarını sökerek trenlerin kaza yapmasına neden olacakların hurda olan demirleri de karlı fiyatla satmayı hesaplamışlardır. Eylem hazırlığı olarak köprünün üstünden geçerken kaç adım olduğunu ölçmüşler. 50 metre ötesinde piknik yaparak köprüyü iyice incelemişler. Güya köprünün üstüne hatıra fotoğrafı çektirerek siz bu köprüyü yarın düşünüzde görürsünüz demek istemişlerdir. Eylem hazırlığı içinde olan örgüt üyelerinin ceplerinde, çantalarında, ev ve bahçelerinde yapılan aramalarda civata sökmekte kullanılan bir adet tornavida, hemşire Fitnat Hanım'ın bahçesinde bol miktarda pansuman malzemesi yakalanmıştır. Bu pansuman malzemesi köprünün çöküşünden sonra sözüm ona yaralı yolculara yardım için kullanılacak, böylece asıl amaçlarını kamufle etmek istemişlerdir. Bay Kaynaşık arabasında kazma kürek taşımakta, bu araçları bahçede kullandığını iddia etmektedir. Oysa kazma kürekle köprünün temeli eşilecek. Köprüye 21 kilometre kala baraj inşaatından çalınacak dinamitler köprünün dibine gömülerek patlatılacaktır. Bütün bu ilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır ki bu şahıslar gizli örgüt kurarak vatanın bütünlüğüne kastetmişlerdir. Sanıklar için 250'şer yıl ağırlaştırılmış hapis cezasını talep etmekteyim sayın reisim. Şimdi bu olayın gören ve bilen gizli tanıktan dinletmek istiyorum. Gizli tanık konuştu. Konuştukça savcının canı sıkıldı. Rahatsızlığını ifade ederek oturuma 15 dakika ara verilmesini talep etti. Odasına çekilen savcı emniyet amirine ver yansın ediyordu. Kardeşim sizde zerre kadar akıl yok mu? Gizli tanık diye getirdiğiniz adamı bari sanıkların resimlerini gösterin. Adamlarda 2 metreye yakın boy var. Bizim gizli tanık 1.65 civarında diyor. Adamlar esmer tenli, bizim gizli tanık bembeyaz diyor. Gözlüksüz adamları gözlükle gördüm diyor. Birinin gözü yeşil, ötekininki elaydı diyor. Oysa adamların ikisi de kapkara gözlü. Tombul dediği adamların ikisi de sırım gibi esmer ve kara gözlü dediği hemşire de sarışın ve yeşil gözlü. Ne biçim öğrettiniz siz bu adama? Sayın savcım dedi amir sıkılarak, yüzü maskeli olan adamı durakta otobüs beklerken gördük. Adam kör, hiç görmüyor. Savcı temelli kudurdu ama amir açıklamasına devam ederek, biliyorsunuz gizli tanıklar bazen okyanus ötesine gönderilse uzak doğuyu da ötüyorlar. O zaman bizleri teşhis ederek hayati tehlikeye girmemize neden oluyorlar. Şimdi bu adam bizim tipimizi bilmiyor. O yüzden biz rahatız. Sanıkları yanlış tarif ettiğine gelince birçok yalan var. Şişmandı, zayıflarmış, gözüne lens takmış, saçını boyatmış, gecelikte öyle sanmışım gibi cümleler uydurabilir. Sizin bu mükemmel iddianamenizden sonra da hakim bey onları tutuklar. Ara bitti. İkinci oturum başlamadan evvel gizli tanık yerine oturtuldu. Savunma avukatı söz aldı. Savcı mahkemeye sunduğu belgeleri savunma makamına vermedi. Belgelerin neler içerdiğini bilmeden sağlıklı savunma yapılamaz. Bu kanunsuzluktur. Gizli tanık sanıkların fiziksel görünümlerini anlatırken çuvallamıştır. Şöyle ki boylarını, göz ve saç renklerini hatta kilolarını atmış ama tutturamamıştır. Bu durumda da anlaşılacağı üzere gizli tanığın ifadesinden müvekkillerim sanık olmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Müvekkillerim beraatini istiyorum dedi. Yargıç gizli tanığa ikinci kez söz verdi. Sayın mahkeme reis, ben dürüst bir vatandaşım. Benim mahallem, esnaflar, öğretmenlerim, iş arkadaşlarım ve amirlerim ne kadar ahlaklı ve namuslu olduğumu yakinen bilirler. Avukat beyin itirazı hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Ben yalancı değilim. Avukat masken olmasa da namusu yüzünü görebilsek diye geçirdi içinden. Gizli tanık konuşmasını sürdürdü. Ben bu sanıkların konuştuklarını kulaklarımla işittim. Çok şükür sağır değilim. Bataklık mahallesine gidecek otobüsü beklerken Balçık durağında üçünün konuşmasını duydum. Üstelik teröristler her gün kılık değiştirir. Göbeğine yastık sarar, şişman olur, gözüne lens takar diyerek emniyet amirinin sözlerini tek tek sıraladı. Mahkeme karar için 5 dakika ara verdi. Güzel ve sözel yetkili mahkeme iddia makamının ve gizli tanığın ifadesini göz önüne alarak, delillerin karartılması ihtimali de göz önünde tutarak, sanıkların tutuklanmasına, avukatın belge isteğinin reddine, gelecek duruşmanın yeni deliller toplanabilmesi için 5 yıl sonra aynı ay ve aynı günde yapılmasına oy birliğiyle karar verdi. Hayvanlar demokrasisi. Koca meydan bayraklarla süslendi. Ses cihazı gümbür gümbür, böğren bir ses. Geliyor. Az sonra başkan adayımız alana teşrif edecekler. Kıtamıza yetişen son yılların en büyük, en kalıplı, en karizmatik ve boynuzu en kocaman başkan adayı geliyor. Anonsu yapan bir şempanze. Kendisine verilen 4 kasa muzdan çok mutlu olmuş. Seyirciler arasındaki çita maymunu kızgın. 3 kağıtçı diyor şempanzeye. 4 kasa muza gitti. Satın almak çok kolay ahlaksızı. Cinsimizin 100 karası. Yanaşalım, yanaşalım. Yeni gelenler var. Körpe kuzu, biz de yakına gidelim diyor annesine. Boş ver yavrum. Siyaset pisliktir. Ne içinde olacaksın ne de dışında. Uzaktan seyredelim. Siyasete girersen sütümü sana helal etmem. Karışma bu işlere. Ama anne, o zaman haklarımızı kim savunacak? Bize mi kaldı? Bir düşünen olur elbet. Anne, kimse karışmazsa haklarımızı alamayız. Anne bir toz vurdu kuzusuna. Yoksa sen Kartal denen o bozguncuyla mı konuştun? Bacaklarını kırarım vallahi senin. Kartal doğru söylüyor anne. Biz de insanların gittiği hastanelerde tedavi olacağız diyor. İnsanlar bizim yaşam alanlarımızı işgal ettiler diyor. Artık özgür değiliz diyor. Doğru söylüyor Kartal. Bacaklarını kırarım vallahi senin. Çok konuşma dedi annesi. Haydi gel bak, orada bugün için yem dağıtıyorlar. Anne ben istemem. Rüşvet o rüşvet. Ben rüşvet müşvet anlamam. Yem buldun mu yiyeceksin. Dayak buldun mu kaçacaksın. Birçok koyun yem kuyruğunda. Maymunlar için kasa kasa muz, atlar için şeker, köpekler için kocaman kocaman etler. Daha neler neler. Kapan kapana yiyen yiyene. Bu arada başkan adayının konvoyu meydana iyice yaklaştı. Baş büyük elinde övendire başkan adayı koca öküze dürtmekte. Sırayı bozmayalım, başınızı dik tutun. Öküzün sağında kara kaçan dağlara doğru bakmakta. Sırtında baş büyük yardımcısı. Öküzün solunda ikinci yardımcı köpek. Dili bir karış dışarıda, boynunda tasması. Etrafı sert sert taramakta. Eşek bütün yükleri taşıyacak, başında bol arpalı bir saman torbası. Midesi bayram yapmakta. Köpek ise düzeni koruyacak. Kimseleri sokmayacak arazinin, fabrikanın yakınına. Kaçmak isteyen hayvanları salmayacak dışarı. Meydana girerken kulakları sağır edecek kadar bir gürültü ve tezahürat. Karma karışık. Ai ai, hav hav, miyav miyav, me mö. Bu arada cik cik sesleri bile geliyordu. Yılan meydana girememiş. Başkan adayı olmak istemiş. Sağı solu belli olmaz demiş başı büyük. Olmadık zaman da soku verir valla. Bize itaat edecek bir başkan lazım. Ne olur ne olmaz diyerek akrebi bekçi ettiler başına. Atın üstünde başı büyük başkan adayları ve yardımcılarıyla birlikte meydana geliyor. At da almış nasibini, koca bir avuç şeker yemiş bir bugünün hayrına. Başı büyük atın kulağına fısıldamakta. Sen ki Orta Asyalardan kopup geldin, 3 kıta inledin allarının altında. Gücünle uçar gibi meydan okudun dünyaya. Senin cinsin, eşin, menendin yok. Bir tanesin, bir tane. Gönlünü alıyordu başkan adayı yapmadığı atın. Baş büyük, sen akıllı bir hayvansın. Hanya'yı, Konya'yı bilirsin. Öküzün kafası kocaman, aklı ermez. Onu bilerek başkan adayı yaptım ki gütmesi kolay olsun dedi. At keyifle kişnedi. Baş büyüğün gözdesi olmak hoşuna gitti. Meydanda çılgın alkışlar. Keçi eşine seslendi. Şu öküzün yürüyüşüne bak. Tam da öküz gibi valla. Zerre kadar beyin yok. Kağnıyı çeker, çifti sürer. Bütün ağır işlere koşar. Bulabilirse akşama bir torba arpa samanı. Konuşmayı duyan dana, ben olsam çift sürerken 2-3 saat öğle uykusu isterim. Her akşam arpa samanının üstüne 2 çatal avuçta yem. Sözleşme yaparım. Yaşlandığımda kasaba yolmasınlar. Derimizi yüzüp papuç yapmasınlar. Zerre kadar akıl yok şu öküzde. Bence kartala oy verelim. Yalçın kayalarda özgür hakkımızı aramakta. Bu sıra baş büyük karakaçanı övmekte. Senin gözlerin ceylana benzer. Kafanın basmadığı işleri yapmazsın. Doğru bildiğinde inatla direnirsin. Seni gelecek sefer başkan adayı yapacağım. Çünkü sen çok akıllısın. O yüzden deve kervanlarını sen çekersin. Düştün çukura bir daha düşmezsin. Kürsüye dizildiler. Öküz ortada, sağda eşek, solda köpek. Öküz nutuk atmakta. Seyirciler fırsat bu fırsat deyip daha çok yiyecek kapma telaşında. Dinleyen derseniz hak getire. Kürsünün çevresinde bugün için kiralanan alkışçı takımı. Öküz sesleniyor. Dünyanın her tarafına gidiş serbest olacak. Afrika'daki filler ve aslanlar buraya gelebilecek. Hayvanlar için özgürlük çağı başlayacak. Daha birçok demokratik açılımlar yapacağız. Keçi, filler buraya gelirse her şeyi yok ederler. Öküz yanıtladı. O zaman avcılarımız da onları vurur. Peki, hayvan hakları? Çok konuşma. Keçi adabına uygun olarak susturuldu. Peki biz dış ülkelere gidemiyoruz, o zaman ne olacak? Bizler, dedi öküz, onlardan medeniyet alacağız. Aynı uygarlığa eriştiğimizde, onların uygun gördüğü zaman da biz de gideceğiz elbette. Kuzu yuh diyecek oldu, annesi hızla ağzını kapattı. Meydanda çılgınca tezahürat. Ya ya ya, şa şa şa, öküz başkan çok yaşa. Kalabalık meydandan ağır ağır dağılırken geride 5 koyun sürüsünün temizleyemeyeceği kadar atık birikti. Baş büyük mutlu, öküz de mutlu. Ertesi gün bomba haber. Baş büyüğün avcısı Kartalı Kayası'nda yavrusuna yiyecek götürürken tek kurşunla vurdu. Televizyona çıktı baş büyük. Bu demokrasi indirilmiş bir darbedir. Ülkemizi bölmek isteyenler tarafından yapılmıştır. Kartalı katlederek öküzün başkan olması engellenmeye çalışılmaktadır. Bunu şiddetle protesto ediyoruz. Uzun süredir bekleyen öküzün seçim koordinatörü Kızıl Tilki baş büyük beye bilgi verdi. Efendim, seçim günü bizim koyun sürüsünü otlatmak bahanesiyle sırayla öbür çiftliklere götüreceğiz. Hepsi oradaki sandıkta oy kullanacaklar. Öbür sürüler de dönerli olarak çiftlikleri gezecek ve oy kullanacaklar. Böylece bir koyun 3 veya 4 oy kullanmış olacak. Sırtlarında boya işareti olmadığından kimse de fark etmez. Daha ardındaki bütün sürü sahiplerine haber saldım. Onlar da aynısını yapacaklar. Böylece oyumuzda belirgin bir patlama olacak. Başbüyük, aferin sana. Çok iyi iş başarıyorsun. Senin kafan çok iyi çalışıyor. Zile bastı, dışarı bağırdı. Kızıl tilkiye kocaman bir hindi, 2 tane de tavuk verin. Tilkiye dönerek şimdilik bu dedi. Sonra ödülün artacak. Tilki yılışık yılışık sırtarak kıvırta kıvırta dışarı çıktı ve gözden kayboldu. Kartal taraftarları isyan etti. Gözyaşlarına boğuldu. Biliyorlardı onu kimin öldürdüğünü. Ertesi hafta seçimler yapıldı. Hem de özgürce. Sandıkların başında öküzün atadığı görevliler, oy pusulaları meydanda demokratik olarak kullanıldığı oylar. Akşama TV kanallarında sonuçlar açıklandı. Manşetler atıldı gazetelerde. Demokrasinin zaferi. Hayvanlar aleminde demokrasi kazandı. Yaşasın demokrasi. Sokaklar çınladı. Öküz taraftarlarının sesleriyle ya ya ya, şa şa şa, öküz başkan çok yaşa. Hıyarın teki. Kentte körlerin haklarını savunmak için dernek kurmuşlardı. Kullanmasını öğrendiği bastonla canlı cansız, taşınır taşınmaz birçok yaratığa çarpa çarpa yol almaya çalışıyordu. 10 yaşlarında bir çocuk sesi. Anne bak, bizim okulda çalgı çalan, şarkı söyleyen kör amca. Sağına soluna bakındı. Ortalıkta kör çok ama başka bir bastonlu körü fark etmedi. Bir dakika hanımefendi. Kime seslendiniz? Çocuğun annesine. Pardon oğlum, kör demek istemedi de. Bayan, ben körüm. Delikanlı beni karıştırdı. Okullarda şarkı söyleyen körlerden değilim. Karıştırmış olacaksın. Okulda başka ne yaptılar? tren taklidi yaptılar, koyun gibi melediler, içimizden birilerinin adını uzaktan bildi. Acı acı gülümsedi. Teşekkür ederim yavrum, iyi günler. Adını bilme numarası çok basitti. 1-1-3-5-6-2-4-1-3-5-6. Bu rakamlar Aziz Sözcüğü'nün şifresi. Yanınızdaki sizin adınızın şifresini karşıya iletiyor. Karşıdaki de gaybden ses alan ermiş gibi adınızı biliveriyor. Ondan sonra da şaşırıyorsunuz. Adama bak be. Bu durumdan şikayetçiydi. Dilekçe verdi en büyük yetkiliye. Okullarda maskaralık yaparak para toplamanın körlerin onurunu zedelediğini belirtti. Kültür işlerine bakan şube müdürü, kardeşim siz madem ki bizim kentin derneğisiniz, o zaman yabancı dernekleri sokmayalım. Para neden dışarı gitsin? Müdür bey, bizim para kavgamız yok demişse de müdür bildiğini okumakta. O zaman siz kazanın. Biz maskaralık yapmak istemiyoruz. Şaklabanlık ahlaki değil. Üstelik dağıttıkları zarfın üstündeki yazıyı okuyalım. Burslar dağıtıyorlarmış. Körleri evlendiriyorlarmış. Eşya yardımı yapıyormuş. İş buluyormuş. Bunlar hep palavra. Orasını biz bilemeyiz dedi müdür. O zaman çocuk duygularını sömürmek doğru mu? Bunu basına vereceğim. Gerekirse protesto için kendimi ağaca zincirlerim. Oho dedi müdür. Arkadaş ben sana bunun doğrusunu diyeyim mi dedi müdür. Toplanan paraların bir kısmını da okullar alıyor. İhtiyaçlarını gideriyor. Ne yaparsan ödenek kısıtlı. Hadi bakalım öp babanın elini. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Müdür acayici bir tavırla bu yıllık izin verdik. Artık yapılacak bir şey yok. Sene inşallah gerekeni yaparız. İnşallah dedi dişlerin arasından. Tanıdık bir öğretmen telefon etti. Abi bizim okula kör bir adamla eşarplı ve mini etekli bir bayan geldiler. Senin arkadaşlarınmış. Yardımcı oldum, çorap satıverdim. İyi halt ettin diyecek oldum. Benim çorap satan arkadaşım yok ki. Abi çok iyi tanıyor seni. Dolmuşa binmişsin. Keşke daha önce arasaydın. Cumartesi günü dernekten çıktım. Şöyle bir yürümek istedim. Bir bastonlu gelmekte. Üstüne üstüne gittim. Körler birbirimize sıkça böyle şakalar yapardık. Çarpıştık. Kör müsün lan? Önüne baksana. Sen kör müsün? Hadi neyse ben körüm. Adın ne senin diye sordu. Ökkeş. Neredesin Ökkeş? Maraşlıyım elhamdülillah. Hayrola. Denizli'de ne yaparsın? Islak mendil satarım abi. Burada nerede kalıyorsun? Otelde. Ökkeş otel parası yemek içmek senin emeğini kurtarıyor mu? Abi Allah razı olsun. Otelce çok az para veriyorum. Lokantalardan rica ediyorum. Abi ben yabancıyım. Allah rızası için karnımı doyursan sevap olur. Karnımı doyuruyorum. Bazen üstü para da verdikleri oluyor. Sen tütün kokuyorsun. Sigara parasını mı vermek demek istiyorsun? Onu da hayır sahipleri alıveriyor. Ökkeş desin de sen sermaye biriktiriyorsun. Sayende biraz birikti. Memlekete dönmene gerek yok o zaman. Olur mu abi? Ben asıl Ramazan'ı bekliyorum. Şu Ramazan'ı da alıvereyim de ondan sonra memlekete gideceğim inşallah. Sonra kışında ılık memleketlere. İyi yere dükkan açmışsın. Sorması ayıp abi. Sen ne iş yapan? Memurum. Sen de bir işe girip çalışsan iyi olmaz mı? De gidi abi be. Memur maaşı benim sigaramla içki parama yetmez. Alınma ama memurluk enayilik. Böyle algı yok, vergi yok. Üyesi olduğun kör derneği var mı? Yok ama her gittiğim yerde altı noktanın başkanı tanır mısın diyorlar. Ben de evet tanırım diyorum. Bayağı faydası oluyor. Nasıl bir adammış o? Abi çok acar diyorlar. Cezmi güldü. Dernek başkanı kendisiydi. Boş ver, Cezmi denen adam hıyarın tekidir. Abi doğru söylüyorsun. Bu devirde dernekçilik akıl kârı değil. Hıyar olmasa boş şeyle uğraşmaz. Ben dümenime bakarım abi. Ökkeş Cezmi benim. Ya şaşırdı. Öyle mi? Ben hıyar demek istemedim. Toparlamaya çalıştı. Abi ben seni tanıdım ki zaten. Ben de seninle bir dalga geçtim. Sen beni nasıl tanırsın? Hiç karşılaşmadık ki. Pişkin pişkin sırıtarak yanıtladı. Ses tonundan abi. Senin dernekçi ve akıllı adam sesine benziyor. Ben bilirim abi dernekçileri. Pes doğrusu. Adam zanaatinin ilmini almış. Biz uğraşa duralım. Aç kalmaz böyleleri. Tacize karşı önlem. Güzel bir sonbahar sabahı. Güneş pırıl pırıl. Sevgi okulunun öğrencileri ders yapmaktalar. Filsan'ın bu okulun öğretmenlerinden. Birinci sınıfları okutuyor. Pencereden gelen bolca temiz hava öğrencilerin canlılığını artırmakta. Kapı vuruldu. Okulun yardımcı hizmetçisi saygıyla bir yazı olduğunu söyleyerek imza karşılığı öğretmen hanıma verdi. Dersi bölmek istemedi Filiz öğretmen. Ders çıkışında okudu. Gözlerine inanamadı. Bir daha bir daha okudu. Şaşkınlık, sinir, umutsuzluk, kızgınlık kapladı bütün bedenini. Yazı özetle şöyleydi. Kız ve erkek çocuklarının tacizden korunmaları için öğretmenleriyle aralarında en az bir metre mesafe olması gerektiği, bu kurala öğretmenlerin kendi aralarında uyacağı, yazı böyle uzayıp gidiyordu. Öğretmenler odasında bu konu yarı alay, yarı ciddi tartışılıyordu. Arkadaşlar, hanım öğretmenler bu tarafa, erkekler karşıya. Erkekler, çaycı bayandan çay almayın. Masanın üzerine bırakılacak, oradan alırsınız. Birbirimizden kalem defter alacak olursak aramızda en az bir metre olacak. Mesafeyi bozmayın, sakın ha. İki tane yağdanlık müdürün odasına sıvıştılar gizlice. Müdür toplantıya davet etti öğretmenleri. Arkadaşlar, yazıdakilere aynen riayet etmenizi istiyorum. Ben hepinize 100 santim uzunluğunda kırılan metre yaptırdım. İşte birisine yaklaşacak olursanız metreyi açar, uzaklığı ölçersiniz. Ayşe öğretmen metreyi açarak karşıdaki erkek öğretmeni uzattı. Sakın ha, ortasından tutma, ucundan tut. Tokalaşmış olduk böylece. Yağdanlıklar devreye girdi. Müdür bey, kürsünün bir metre uzağına parmaklık yapalım. Mesafeyi korumuş oluruz. Kızları erkeklerden ayıralım, duvar dibine oturtalım. Böylece erkeklerin ve sınıfa dışarıdan bakanların tacizinden kurtulurlar. Kızların arkasına erkekler oturmasın. Çimdik atabilirler. Ensesine bakarak tahrik olabilirler. Kızlar kafalarından geçen bolca bir şey giysinler ki vücut hatları belli olmasın. Tak tak ses çıkaran ayakkabı da giymesinler. Müdür, doğru diyorsunuz, bazı hanımların giyinleri tahrik edici oluyor. Çok güzel olan Filiz Hanım'a derin derin baktı. Filiz Hanım, beni tren sandı diye geçirdi içinden. Birçok kez okul merdivenlerinden çıkarken ağzını açıp diliyle yalanarak bacaklarına baktığını fark etmişti. Okula yeni atandığında eşiyle birlikte müdür beye hoş geldine gitmişlerdi. Müdür yalnız karşılamıştı onları. 10 dakika sonra gül suyu ikram etmişti. Evinin duvarlarında karınca duası gibi yazılar vardı. Hoş beşten sonra kapı tıklatıldı. Müdür bey kapı aralığından uzanan çayları aldı içeri. Filiz öğretmen saf saf, müdür bey eviniz hizmetçiniz de var, ne güzel demişti. Hanımızla kızınızı görünmüyorlar. Tepsiyi veren zevcemdi. Onlar kızımla namehrem olduklarından yabancı erkeğin yanına girmezler. O zaman ben de onların yanına geçeyim dedi Filiz öğretmen. Yo yo hoca hanım, fark etmez, siz oturun oturun. Onun karısı görünmeyecek, adam yiyecek gibi bana bakacak. Bir daha gitmediler evlerine. Sınıfları ayıralım, kızları ve erkekleri ayrı sınıflarda okutalım. Okula ayrı kapılardan sokalım. Alttaki iki kat kızların, üsttekiler de erkeklerin olsun. Kızlar sabahçı olsun, erkekler öğleci. Çünkü akşam karanlığında sapıklar kızları sıkıştırabilir. Filiz öğretmen metreyi uzatarak, Ahmet Bey, eliniz bana bir metreden yakın, lütfen geriye çekin. Bıyık altından gülmeler, kızaranlar, Filiz Hanım canı sıkkın döndü sınıfına. 10 gün sonra okulun yardımcı hizmetçisi bir sarı zarf getirdi Filiz öğretmeni. Yazının özü şöyle. Esmer Karakız adlı öğrencinizin yanağını okşadığınız ve hızınızı alamayarak öptüğünüz velisi tarafından bildirilmiştir. Savunmanızı diye devam ediyordu. Müdür şeker verdim bilse ne yazacaktı acaba? Adam düpedüz sevicisin diyor. Sendikasını aradı. Öğretmenlerin tacizci gibi gösterilmesi doğru değildir. Bu yanlış tutumu kınadılar. Müdürün üstü olan ikinci sınıf müdür, tacizciden koruma genelgesinin ahlaki olduğunu, kendilerini müdürüne böyle bir şey söylemediklerini, ancak içgüzarlık eden müdürün bu yazısında art niyet olmadığını belirtti. Gazeteciler devreye girince taciz yazısı ülke gündemine cuk diye oturdu.
Büyükler bizim ecdadımız ahlak, maneviyat ve muhafazakarlık timsali olmuştur. Bozulmaya karşı yazılan bu yazı çok isabetli olmuştur. Senin ecdadın saraylarda iç oğlanları hallediyordu. Bağdamlarında bu oğlanları zil takıp oynatıp sarhoş ederek halvet oluyorlardı. Haremlerinde yüzlerce kadın. Vay ahlak vay. Peki her gün salkım saçak ayak ayak üstüne giden yolcuların tacizini nasıl önleyelim? Mağazada tezgahtarlara sulanmayı nasıl önleriz? Ya kaldırımlar? Erkekler ve bayanlar ayrı ayrı otobüslerde gitsinler. Kaldırımlarını ayıralım. Dairedeki odaları ayrı olsun. Yahu kardeşim, sokağa çıkmasınlar. Böylece taciz de olmaz. Kadın şeytandır. Her zaman tahrik unsurudur. Ülkemizin soğuk bölgelerine kadınları, sıcak bölgelere de erkekleri yerleştirelim. Böylece kadınların daha çok kızışmasını önlemiş oluruz. Konuyu Bakanlar Kurulu'na götürmeye hazırlanan ahlak ve öğretim işlerinden sorumlu bakan, her zaman olduğu gibi riyasetli, her gittiği yerde ahlak arayan, Ahlakı bulmak için kapı kapı gezen, aynı okul mezunlarını değerli yerlere vazifelendirirken bizim taciz yazısını gönderen müdürümüz elbette mükafatsız kalamazdı. Millet birbiriyle tepişe dursun, iki basamak birden atlayarak birinci sınıf müdür oluverdi. Dağ köyünün adamı. Yaz döneminde okulunu bitirmiş, iki ay sonra da Sivas iline atanmıştı. Köyü yolsuzdu. Her tarafından yoksulluk akıyordu. Okulu yoktu. Çiçeği burnunda bir öğretmen olarak inançlıydı, kararlıydı. Öncelikle köylülerin sıcakkanlılığı, içten davranışları sarıp sarmalamıştı onu. En gencinden en yaşlısına sevgi yumağı oluşturmuşlardı öğretmenlerin çevresinde. Bu sevgisel her türlü güçlüğü unutturuyordu öğretmeni. Gözyaşlar içinde ayrılmıştı köyünden. Askere gidecekti. Aklına her gelişine yüreği sızlardı öğretmenin. Anadolu insanının paylaşımcılığı derinden etkilemişti onu. Yıllar sonra kör olmuştu öğretmen. Boş oturmak ona göre değildi. Emekliliğe ısınamadı bir türlü. Bir dostunun desteğiyle yeniden memurluğa döndü. Ege'de bir ilin hastanesinde başladı göreve. Orada görmeyen bir başka bayanın çalışması mutlu etti onu. Ama bayan bildiklerini paylaşmak istemedi her nedense. Kıskandı. İç acıdı bu duruma. Dayanışma beklerken ayrışma. Gel zaman git zaman alıştı görevine. Danışmada görev yapıyordu. Sıkıntılı gergin insanlara yardımcı olabilmek, rahatlatmak, sorunlarını paylaşabilmek çok güzeldi. Yanına gelen hasta yakınlarına bir şeyler ısmarlar, sohbet ederdi. Çoğu kez laboratuvardaki Mustafa gelir takılırdı ona. Hoca hoca ne haber? Yılışarak söyledi bu tümcede, haydi gene avlamışsın kekliği demek isterdi. Bu Mustafa dağ köyünün adamıydı. Ege'de dağ köyünde çobanlık ederdi. 3-5 kişinin koyunlarını yıllıkla güder, komşuların ekinlerine sıkça zarar verir, sonra hiç oralı olmazdı. Yemin billah inkar ederdi yaptıklarını. Kafası estiğinde sürüden bir koyunu keser, sahibini hastalandığını söylerdi. Umarsızdı köylüler. Çoban bulmak güçtü bu devirde. Yalanı yutmuş gibi yaparlardı. O dağ köyünün bağlı olduğu ilin hastanesinin başhekimi ava meraklıydı. Dağ köyüne sıkça avlanmak için uğrardı. Kerim Ağa her keresinde çilingir sofrasını hazırlar, kuş sütüne kadar koyardı ortaya. Köyden ayrılırken başhekime bal, peynir, tereyağı, yumurta gibi yiyeceklerden paket yapardı. Garip Hasan Kerim Ağa'nın çömeziydi. Köye her konuk gelişine hizmet eder. Artan yemekleri de siler süpürür. Ağanın verdiklerini de eve götürürdü. Garip Hasan ağasına el etek öperek yalvardı. Ağam bizim deli olan Mustafa'yı hastaneye işe soksak olma mı? Senin sözün geçer. Allah rızası için sana ömür boyu dua ederim. Büyük bir hayra giresin. Kerim Ağa çok zor emme bir düşünelim dedi. Garip Hasan o günden sonra Kerim Ağa'nın gözüne girmek için daha çok hizmet etti. Başhekimin köye geldiği bir gün Kerim Ağa sofranın başında fısıldayıverdi başhekimin kulağına. Başhekimim, bizim bir gariban çocuğumuz var. Hastanede bir hizmetkarlık bile bulabilsek çok hayıra gireriz valla. Sayende ekmek sahibi olsun. Mustafa yardımcı hizmetli olarak göreve başladı hastanede. Pala bıyıklarını kestirdi, yerine fırça bıyık bıraktı. Beygir dudağını andıran dudağı temelli çıktı ortaya. Bal kabağına benzeyen sivri kafasına sergiden fötr şapka aldı. Yeşil gömleğin üstünde beni kurtarın diye bağıran kıpkırmızı bir kravat bir tarafında yamulmuş dururdu hep. Kendisine bir doktorun verdiği takımın pantolonu zor dururdu kıçında. Kese ağzı büzer gibi kemer de bağlardı. Kahverengi çorapların altında yumurta topuk ayakkabı. Sağ elinde bir şövalye yüzük. Köyden getirdiği yiyecekleri pazarlardı. Aç kurtlar gibi yaşına, kilosuna, tipine bakmadan ağzının suyunu akıtarak bakardı kadınlara. Hocanın eşi gelmişti yanına. 10 dakika sonra işi bitecek, eve döneceklerdi. Mustafa danışmanın kapısına dikildi. Hoca nasılsın baken? İyisin, iyisin valla. Dışarı çıktı hoca. Kantinci yalnızcı. Çay almaya gidiyordu. Koluna girdi Mustafa pişkin pişkin. Kekliği bulmuşsun yine hoca. Hoca gayet sakin. Şimdi eve götürüyorum zaten. Bazı günler bir, bazı günler 2-3 kez yatarım ben bu kadınla. Helal olsun sana hoca. Nasıl ayarladın onu? İstersen sana da ayarlayalım. Gözleri ışıdı Mustafa'nın. Tutamadığı ağzının suları çoğaldı. Deme yahu sağ ol hoca. Danışmaya vardılar. Elindeki çayı karısına uzattı hoca. Karıcığım bu bey seni beğenmiş. Birlikte olmak istiyor. Mustafa kurşun yemiş gibi uzaklaştı oradan. Günlerce laf atmadı hocaya. Hoca Mustafa'nın geçtiğinin ayrımına varırsa Mustafa gel sana kadın ayarlayarım diyerek dalga geçti uzun zaman. İkinci ayrımın sonu sayfa 41.